Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 86.
Darya Alexandrovna 15 yıllık evliliğini anımsayarak, uzun sözün kısası, hamilelikler, sersemleme, her şeyden tiksint duyma ve çirkinleşme demek. Kitimiz ne kadar çirkinleşti. Ben de o durumdayken iğrenç oluyorum, bunun farkındayım. Doğumlar, ağrılar, son anlardaki korkunç acılar, daha sonra emzirme, uykusuz geceler, korkunç sancılar. Darya Alexandrovna her çocukta çektiği o acıları yalnızca anımsarken bile ürperiyordu. Sonra çocukların hastalıkları, sürekli endişe, ardından eğitim sorunları, giderilmesi gereken kötü eğilimleri, ahududu toplarken Maşa'nın işlediği suçlar aklına geldi. Dersler, Latince, bütün bunlar öyle zor, öyle karmaşık ki, en kötüsü de bu çocukların ölmesi. Birden ana yüreğini korkunç acılara boğan ölümü anımsadı. Son çocuğunun kuş palazından ölümü, cenaze törenleri, küçücük pembe tabutunun karşısında herkesin aldırmazlığı, küçük cesedi pembe bir örtüyle sararlarken son bir kez daha gördüğü, lüle lüle saçların çevrelediği beyaz alnın, yarı açık, şaşkın bir anlam taşıyan küçük ağzın önünde kendi yalnız yüreğinin duyduğu kederi anımsadı. Bütün bunlar neden oluyor? Bütün bunların sonu nereye varacak? Hiç rahat bir soluk alamayacağım. Kimi zaman hamile, kimi zaman süt annesi, kocamın gözünde her zaman sinirli, canı sıkkın ve can sıkan, çirkin bir kadın oluyorum. Bütün yaşamımı böyle geçireceğim. Çocuklarım mutsuz, iyi eğitilmemiş ve yoksul olarak büyüyecek. Leninler evlerine çağırmamış olsaydılar, bu yazı nasıl geçirirdim ben? Kostya ve Kitty çok kibar insanlar elbette. Bana bunu hiç sezdirmediler ama bu durum sürüp gidemez ki. Onların da çocukları olacak ve o zaman da bize yardım edemezler. Hatta şimdiden sıkıldılar bile. Babamın da elinde bir şey kalmadı. O da bana yardım edemez. Sonuçta çocuklarımı nasıl yetiştireceğimi bilemiyorum. Başkalarının yardımlarını kabul etmem. Kendimi küçük düşürmem gerekecek o zaman. Kabul edelim ki umduğum en iyi şeyler oldu. Bütün çocuklarım yanımda. Onları iyi kötü yetiştirebildim. O zaman da tek istediğim onların kötü yola sapmamaları olacaktır. Buna ulaşmak içinse bunca acı, bunca çaba. Gözden çıkarılmış dop dolu bir yaşam. Genç gölü kadının sözlerini anımsadı ve yine tiksinti duydu. Bununla birlikte bu sözlerde gerçeklik payı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Darya Alexandrovna bu kötü düşüncelerden kurtulmak için büro çırağı oğlana sordu. Daha çok var mı Mihail? Dediklerine göre bu köyden sonra 7 vers daha varmış. Araba köyün içinden geçip bir köprüye indi. Omuzlarında su kovaları taşıyan bir grup kadın neşeyle bağırışarak köprüden geçiyordu. Kadınlar durdular ve arabaya merakla baktılar. Darya Alexandrovna'ya çevrilmiş yüzlerin tümü de neşeli ve sağlıklı görünüyordu. Onlar da gördüğü bu yaşama sevinci Darya Alexandrovna'nın sinirine dokunuyormuş gibiydi. Kadınları geçip tepeye vardıktan sonra Darya Alexandrovna eski arabanın yayları üzerinde rahatça sallanırken herkes yaşıyor, yaşamın tadını çıkarıyor diye düşünüyordu. Yalnızca ben kendimi bir tutuklu yaşamı yaşatıyorum. Herkes yaşıyor. Şu kadınlar, kız kardeşim Natalya, Varenka, evine gittiğim Anna, benim dışımda herkes. Neden Anna'yı suçluyorlar? Neden? Ben ondan daha iyi miyim sanki? Sevdiğim, daha doğrusu sevmek istediğim bir kocam var benim. Ama yine de seviyorum onu. Oysa Anna kocasını sevmiyordu. Neden suçluymuş o? Yaşamak istedi. Tanrı'nın kendi elleriyle ruhumuza yerleştirdiği bir gereksinimdir bu. Pekala ben de aynı şeyi yapabilirdim. Şimdi bile. O korkunç günlerde Moskova'ya geldiği zaman onu dinlemekte iyi yaptım mı bilmiyorum. Kocamdan ayrılıp yeni bir yaşama başlamalıydım. Kim bilir? Belki de sever ve sevebilirdim. Yaptığım şey daha mı iyi sanki? Kocama saygı duymuyorum. Ona gereksinmem olduğu için katlanıyorum. Bu daha mı dürüst bir davranış sanki? O zamanlar hoşa gidebilirdim. Biraz güzelceydim diye düşünüyordu Darya Alexandrovna. Birden aynaya bakma isteği duydu. Çantasında bir yol aynası vardı. Onu almak istedi ama arabacıyla malikane sekreterinin sallanan sırtını görünce onlardan biri döner de yakalanırım korkusuyla durdu ve aynayı almadı. Ama yine de hala hoşa gidebileceğini düşündü. Kendisine özel bir incelik gösteren Sergey Ivanoviç'i, Çocukları kızıl hastalığına yakalanınca onlara bakarken kendisine yardım eden ve kendisine tutkun olan Steven'ın dostu iyi yürekli Troftsin'i düşündü. Bu arada kocasının kendisine bir kez şaka yollu, onu öteki kız kardeşlerinden daha güzel bulduğunu söylemiş olduğunu aktardığı genç adamı anımsadı. Darya Alexandrovna'nın aklına en tutkulu, en olmayacak aşk serüvenleri geliyordu. Anna haklıydı. Ona sitem edemem. O mutlu. Başkasına da mutluluk veriyor. Benim gibi köle değil. Her zamanki gibi güzel, akıllı ve her şeye karşı açık olmalı. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme açtı. Çünkü Anna'nın serüvenini düşünürken kendisinin baş kahraman olduğu bir aşk serüveni hayal ediyordu. Anna gibi o da kocasına her şeyi itiraf ederdi. Kocasının o anda duyacağı şaşkınlığı düşünerek gülümsedi. Kendini böyle düşlere kaptırırken Vozdjivenskoye giden yolun köşesine vardı. Arabacı dört atlı arabasını durdurdu ve başını sağa kölelerin bir yük arabasının yanında oturmakta oldukları çavdar tarlasına doğru çevirdi. Kahya oturduğu yerden inmek istemedi ama vazgeçerek kölelere buyurur gibi seslendi ve el etti. Yol boyunca kendilerini izleyen hafif rüzgar dinmişti. At sinekleri onları öfkeyle kovan atlara yapışıyordu. Yük arabasından gelen bir tırpanı döven çekicin madensiz sesi kesildi. Köylülerden biri kalkıp arabaya yaklaştı. Büro çırağı kuru yolda çıplak ayaklarıyla ağır ağır ilerleyen köylüye öfkeyle bağırdı. Bir yerin kırılacak diye mi korkuyorsun? Yürüsene! Saçlarını başının çevresine tutturmuş, sırtı kambur, terden sırılsıklam yaşlı bir köylü adımlarını hızlandırdı. Arabanın yanına gelince esmer elini arabanın çamurluğuna dayadı. Fosdijanskoye mi? Kontun evi mi? Diye yineledi. Orada, şu tepede, soldaki ilk yola sapın, araba yolunu izleyin, doğruca gidersiniz. Kimi görmek istiyorsunuz? Kontun kendisini mi? Bir köylüye bile Anna'nın adını nasıl söyleyeceğini bilemeyen Dolly, onlar evde mi acaba dostum? Dedi. Köylü tozun içinde beş parmağının izini olduğu gibi bırakarak çıplak ayaklarının yerini değiştirdi. Herhalde evdedirler dedi. Konuşmayı uzatmak isteğiyle. Herhalde evdedirler. Dün konukları geldi. Konukları var diye yineledi. Sonra yük arabasının yanından seslenen bir oğlana ne istiyorsun diye sordu. Az önce tümü ot biçilişine bakmaya geldiler atla. Şimdi evde olmaları gerek. Ya siz neredensiniz? Arabacı yeniden yerine binerek uzaktan geliyoruz dedi. Demek buradan çok uzak değil. Dedim ya çok yakın. Hemen caddeye çıkarsınız dedi yaşlı adam elini arabanın çamurluğu üzerinde gezdirerek. Güçlü ve tıknaz bir delikanlı da yanlarına yaklaştı. Biçme işi yok mu diye sordu. Hiç bilmiyorum dostum. Sola döner dönmez yolda olursunuz hemen diye yineledi köylü. Uzun uzun konuşmak istediği bu yolcuları kaçıracağına üzülüyordu. Arabacı atları harekete geçirdi ama köylü hemen ona sesleniverdi. Dur hey dur! Arabacı durdu. Köylü yolda ilerleyen dört atlıyla arabadaki iki kişiyi göstererek işte onlar diye bağırdı. Şu gidişlerine bir bakın. Atlılar yanında jokey ile Vronski, Vestovski ve Anna'ydı. Prenses Varvara ile Svijaski arkadan bir arabayla geliyorlardı. Yeni gelmiş buharlı bir harman makinesinin çalışmasına bakmaya gitmişler, şimdi de dolaşıyorlardı. Arabacı durdu. Atlılar yavaş yavaş gidiyorlardı. Anna, Vestovski ile öndeydi. Kesik yeleli, kısa kuyruklu bir İngiliz atına rahatça binmişti. Genç kadının güzel yüzü, bir erkek şapkasından görünen kara saçları, geniş omuzları, kara binici giysisi içindeki ince beli, sakin ve zarif duruşu Dolly'yi büyüledi. İlk anda Anna'nın atabilmesine uygun bulmadı. Çünkü bir kadının atabilmesini hafiflik olarak görüyordu. Hele Anna'nın bu durumuyla atabilmesi ona göre daha da şaşırtıcıydı. Ama Darya Alexandrovna onu yakından görür görmez ön yargıları değişiverdi. Anna'nın şık olmasına karşılık her şeyinde, duruşunda, giyinişinde ve hareketlerinde öylesine bir soyluluk, öylesine bir ağırbaşlılık ve sadelik vardı ki bundan daha doğal bir şey olamazdı. Anna'nın yanında ateşli bir süvari atının üzerinde başında kurdeleleri uçuşan beresi, şişman bacakları öne uzanmış, kendisinden hoşnut olduğu belli olan Vasenka Vestovski geliyordu. Darya Alexandrovna onu tanıyınca gülümsemekten kendini alamadı. Dört nala gitmekten iyice terlemiş koyu bir doru ata binmiş olan Vronski arkalarından geliyordu. Kokey giysisi içinde ufak tefek kokey en arkadan ilerliyordu. Svijaski ile prenses siyah çok güzel rahvan bir at koşulu arabayla atlılara yetişmeye çalışıyorlardı. Eski arabanın bir köşesinde büzülmüş kişinin Dolly olduğunu tanıyınca Anna'nın yüzü ışıdı. Bir sevinç çığlığı atarak eylerinin üstünde kımıldandı ve atını dört nala sürdü. Arabanın yanına gelince kimsenin yardımı olmadan yere atladı, eteğini kaldırarak Dolly'yi karşılamaya koştu. Kah yüzünü Dolly'nin yanağına dayayıp ona sarılarak, kah biraz geri çekilip ona gülümseyen yüzüyle bakarak. Bunu umuyor ama inanmaya cesaret edemiyordum. Ne büyük mutluluk, ne kadar sevindiğimi tahmin edemezsin dedi. Atından inmiş onlara doğru gelen Vronski'ye dönerek, Alexey ne büyük bir zevk dedi. Vronski silindir şapkasını çıkardı ve Dolly'ye yaklaştı. Sesine özel bir anlam vererek beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülümsemeyle, gelişinizden ne kadar mutlu olduğumuzu anlayamazsınız dedi. Vasenka Vestovski atından inmeden elinde tuttuğu beresinin kurdelelerini neşeyle sallayarak konukları selamladı. Anna iki tekerlekli araba yaklaşınca Dolly'nin soru soran bakışlarına yanıt verircesine Prenses Varvara bu dedi. Darya Aleksandrovna'nın yüzünde elinde olmadan hoşnutsuz bir anlam belirdi. Ya dedi. Prenses Varvara kocasının halasıydı. Darya Aleksandrovna onu eskiden tanır ve pek saygı duymazdı. Bu kadının akrabalarının yanında her zaman bir asalak gibi yaşadığını biliyordu. Ama prensesin şimdi kendisi için tümüyle yabancı olan Vronski'nin evinde kalması, kocasının ailesi adına küçük düşürücü bir durum olarak görünmüştü. Dolly'nin yüzündeki anlamı gören Anna bozuldu, kızardı, elinde tuttuğu eteklerini bıraktı ve ayakları giysisine takıldı. Darya Aleksandrovna duran arabanın yanına yaklaştı. Prenses Varvara'yı soğuk bir tavırla selamladı. Sviyazhsky'yi de tanıyordu. Sviyazhsky, ilginç dostu Levin'in ve genç kadının hatırını sordu. Atları birbirine denk olmayan çamurlukları yamuk arabaya şöyle bir baktıktan sonra hanımların iki tekerlekli arabaya binmelerini önerdi. Ben de bu arabayla gelirim dedi. Atı çok uysal, hem prenses de çok iyi sürüyor. Anna yaklaşarak, hayır, olduğunuz yerde kalınız dedi. Biz arabayla döneriz. Dolly'nin kolunu tutarak götürdü. Darya Aleksandrovna'nın bu araba ve atlar karşısında gözleri kamaşıyordu. Çevresindeki şeylerden daha lüksünü, daha pırıltılısını hiç görmemişti. Ama onu en çok şaşırtan, iyi tanıdığı ve çok sevdiği Anna'daki değişiklik oldu. Anna'yı eskiden tanımayan ve özellikle yol boyunca Darya Aleksandrovna'nın aklını kurcalayan düşünceleri aklından geçirmeyen, daha az dikkatli başka bir kadın, Bayan Karenina'da hiçbir özellik göremezdi. Ama Dolly, şimdi Anna'nın yüzünde gördüğü ve yalnız aşık kadınlarda görülen o geçici güzelliğe hayran olmuştu. Görünüşündeki her şey, yanaklarının ve çenesinin çukurlarından tutun da, dudaklarının kıvrımına, yüzünde uçuşan gülümsemesine, bakışlarının parlaklığına, hareketlerindeki çabukluk ve inceliğe, sesinin ahengine ve sağ ayakla dört nala kalkmayı öğretmesi için, Vestovski'nin atına binmesine izin verdiği zamanki öfkeli ve yumuşak tavrına kadar her şeyi çekiciydi. Genç kadın da bunun farkında görünüyor ve sevinç duyuyordu. İki arkadaş arabada yalnız kalınca bir an hiç ummadıkları bir sıkılganlık duydular. Anna, Dolly'nin dikkatli ve soru sorar bakışları karşısında bir an sıkıldı. Dolly de Svijaski'nin arabaya göz atmasından bu yana Anna ile bindikleri bu arabanın ve atların yoksulluğu yüzünden utanıyordu. Arabacı Filip ve Kahya da aynı duygu içindeydiler. Kahya sıkılganlığını gizlemek için bayanların arabaya binmelerine yardım ederken telaşla yanlarında koşuştu. Ama arabacı gittikçe suratını asıyor, kendi kendine bu yüzeysel üstünlüğün karşısında eğilmemek gerektiğine karar veriyordu. Siyah rahvanıza bakarak alaylı alaylı gülümsedi. Bu hayvanın yalnızca gezginci, gezinti demek istiyordu, işe yarayacağını ama sıcakta dinlenmeden 40 verstlik yolu alamayacağını düşündü. Köylüler yük arabalarını bırakmışlar, neşeli bir merakla yeni gelenlere bakıyor, birbirlerine gözlemlerini aktarıyorlardı. Kıvırcık saçlı, yaşlı köylü, hoşluk görünüyorlar, birbirlerini görmeyeli epey olmuş dedi. Hey Gerasim amca, şu kara rahvanı bizim ekim demetlerini çeksin diye alsak ne güzel olurdu hani. İçlerinden biri kadının eyerine oturan Vronski'yi göstererek, şu pantolonuna bak, kadın mı acaba dedi. Bir erkek, nasıl da ustaca atlıyor baksana. Eh arkadaşlar, uyumayacak mıyız? Yaşlı adam güneşe bir göz atarak, vakit yok dedi, öğlen geçiyor, oraklarınızı alın ileri. Anna, Dolly'nin tozdan yol yol olmuş, kırışık, yorgun ve çökmüş yüzüne bakarken ona zayıflamış olduğunu söyleyecek neredeyse. Ama Dolly'nin bakışlarının da söylediği gibi kendisinin güzelleştiğini anımsayıp içini çekti ve kendinden söz etmeye başladı. Beni inceliyorsun dedi. Bu durumumla mutlu olup olmadığımı sormak istiyorsun. Neyse, itiraf etmeye utanıyorum ama ben... Bağışlanmayacak derecede mutluyum ben. Bendeki değişiklikler mucizeden kaynaklanıyor. Sanki yüreğim daralarak korkunç bir kara basandan uyanmış da sonunda hep o korkuların boş olduklarını anlamış gibiydim. Uyandım artık. Endişe ve sıkıntılı anlar çoktan geçmişte kaldı. Burada bulunduğumuzdan beri öyle mutluyum ki. Sonra Dolly'e korkuyla karışık bir gülümsemeyle baktı. Dolly elinde olmadan istediğinden daha soğuk gülümseyerek "Buna çok sevindim," dedi. "Senin adına çok sevindim."
Ayrım sonu.